Ayrım 18. Develer ne oldu? İsteyerek olmadım veteriner. Kim istediği işi yapabiliyor ki bu dünyada? Veterinerliği sevmediğim için olacak. Fakültede çalışkan ve başarılı bir öğrenci değildim. Yine de hiç takıntısız fakülteyi bitirdim. İstesem de istemesem de artık veterinerdim. Zorunlu hizmetimiz olduğundan bakanlık o yılın veteriner fakültesi çıkış yıllarını ülkenin ayrı yerlerindeki işlere atadı. Ben sınıra yakın bir ilçenin veteriner müdürlüğünü yapacaktım. İlk kez doğup büyüdüğüm büyük kentten bu denli uzağa gidiyordum. Mesleğim olan veterinerliği onca zaman sevmemiştim. O ilçenin veteriner müdürü olduğumu öğrenince duygularım değişti. Birdenbire veterinerliği sevmeye başladım. Belki de artık veterinerlikten dönüş yolum olmadığını anladığım, başka da umarım kalmadığı için. Atandığım ilçeye yolculuk için hazırlanırken çok coşkuluydum. Çok iyi bir veteriner olmaya ve iyi hizmet vermeye kararlıydım. Çok geç kalmış bile olsam, bilgi eksikliklerimi çok kitap okuyarak ve iş yerindeki uygulamalarla kapatacaktım. Bu yüzden atandığım ilçeye götüreceğim eşyanın çoğu kitaplarımdı. Salt veterinerlik kitapları değil, bir türlü okuma fırsatı bulamadığım romanlar, şiirler ve deneme kitapları da. İngilizce, Türkçe ve Türkçe, İngilizce iki büyük sözlük. Orada zamanımı çok iyi değerlendirip İngilizcemi de ilerletecektim. Veterinerliğe değin İngilizce kitaplarım da vardı. Bunlardan başka ilçeye gider gitmez günü gününe güncemi tutmaya da karar vermiştim. Bunun için de kalın bir günce defteri satın almıştım. Bir şansımla görev yapacağım ilçede bir devlet üretme çiftliğinin bulunmasıydı. Doğrusu beni devlet üretme çiftliğine atamış olsalardı daha çok sevinirdim. Çünkü çiftlikteki deneyimli usta veterinerlerden yararlanır, uygulamalarda çok şeyler öğrenebilirdim. Ayrıca devlet üretme çiftliklerinin büyük olanakları vardı. Çalışmaya, kendimi yetiştirmeye, ilçenin hayvancılığına yararlı olmaya, iş görmeye, hizmet vermeye susamış bir durumda akşam üzeri o ilçeye vardım. Kendime uygun bir ev kiralayıncaya dek bir otele yerleştim. Eşyam bir hurç, üç bavul ve bir omuz çantası içindeydi. Üç bavuldan ikisi kitapla doluydu. Kiralayacağım eve taşınıncaya dek hurcu ve bavulları aşmayacaktım. Oteldeki odama girdiğimde karanlık basmıştı. Ertesi sabah tam iş saatinde kaymakamlığa gittim. 3 aydan beri kaymakam atanmamış olduğu için kaymakam katibi onun yerine bakıyordu. Kendimi tanıttığım kaymakam vekili gelişimden duyduğu sevinci belirttikten sonra benim bu ilçeye atanma buyruğumun daha gelmediğini ama 5-10 güne dek geleceğini umduğunu, atanma buyruğumdan önce iş yerime gelmiş olmama çok şaştığını, bu denli acele edişimin nedenini sordu. Bir memur atanma tarihinden sonraki 15 gün içinde görevin başında bulunmazsa o memur için kovuşturma açılır diye bildiğimi, atama buyruğunu alır almaz geç kalmamak için hemen yola çıktığımı söyledim. Karşılıklı kahvelerimizi içiyorduk. Evet öyledir ama dedi, böyle durumlarda biz memurlar kardeş meslek tıbbın yardımına başvururuz. Hastayız diye 2 haftalık ya da 1 aylık bir hekim raporu alırız. Tanıdığınız bir doktor yok muydu? Şakacı, babacan bir adam olan kaymakam vekiline, bakın bunu bilmiyordum, kimse de bana söylememişti dedim. Kaymakam vekili gülümseyerek, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bundan sonra atandığınız yere giderken böyle yaparsınız dedi. Kaymakam vekili ancak atama buyruğum geldikten sonra işe başlayabileceğimi söyledi. Çalışma yerimi sordum. Yakındaymış. Tarımcılarla veterinerler aynı yapının alt katındaymış. Veteriner müdürlüğünde kaç kişinin çalıştığını sordum. Bilmiyormuş. Ama 5-6 kişi olabilirmiş. Teşekkür edip ayrıldım. Veteriner müdürlüğünün yerini sonra sonra buldum. Üst iki katında başka devlet daireleri olan eski bir yapı. Alt katın geniş olan bölümü tarım müdürlüğü, bitişiğiyle bizim daire. İki kanatlı ahşap kapının bir kanadı üstüne bir mukavva iliştirilmiş. Mukavvada çok acele yazılmış T, C ve ilçenin adından sonra veteriner müdürlüğü yazılı. İki kapı kanadı birbirine paslı telle bağlanmış. Üstünde koca bir asma kilidi olan telin iki ucu iki kapı kanadına vidalı halkayla tutturulmuş. Kapı kilitli olduğu için bitişikteki tarım müdürlüğüne girip kendimi tanıttım. Beni sıcak bir ilgiyle karşılayan buradaki arkadaşlara veteriner müdürlüğü kapısında asma kilit asılı olduğunu söyledim. Veteriner müdürlüğü odacısının karşıki kahvede oturduğunu söylediler ve odacıyı kahveden çağırmak için kendi odacılarını kahveye gönderdiler. Az sonra odacımızla tanıştım. Birden elime sarıldı. Zorlayıp elimi çekmesem öpecekti. Babamdan yaşlı görünüyordu. Buyurun makamınızı göstereyim dedi. Tarım müdürü akşam 5. mevsimde buluşmamızı ilçedeki bütün arkadaşların akşamları orada toplandıklarını söyledi. Kapısında asma kilit asılı kendi müdürlüğümüze geldik. Çok doğal olarak odacı o koca asma kilidi anahtarla açacak diye bekliyordum. Asma kilidin iki yandan bağlı olduğu tel iki burgulu vidayla iki kapı kanadına saptanmıştı. Burgulu halkalardan birini çekince halka yuvasından yalama olduğu için çıkıverdi. Kilit öteki kanada bağlı tel üstünde kaldı. Odacı kapının bu denli kolay açıldığını bilmiş olsaydım boşu boşuna kapıda kalmayacağımı söyledi. Anahtarsız açıldığına göre niçin kapıya bu koca kilidi astıklarını sordum. O kilidin bizim için olmayıp yurttaşlar için olduğunu, kilidin iki anahtarı da kaybolduktan sonra vidalı halkanın yuvasını yalama yaparak kapıyı kolaylıkla açtıklarını, çok anlayışlı olan yurttaşların kapı üstünde kilidi görünce içeride insan olup olmadığını araştırmaya kalkmadıklarını, ve kilidi zorlamadıklarını söyledi. İçeri girdik. İşte memurlukla ilk görevimi yapacağım yer. Biri küçük, öbürü daha küçük. İç içe iki oda. Dipteki daha da küçük olan oda veteriner müdürünün, yani benim odam. Kaç memur, kaç iş gören, kaç işçi, kaç teknisyenin çalıştığını sordum. Hepsi iki. Biri konuştuğum odacı, biri de katip beymiş. Benimle üç oluyor. Katip beyin nerede olduğunu sordum. Öğleden sonraları gelirmiş. Sobayı yaktıktan sonra gidip katip beye geldiğimi haber vereceğini söyledi. Hiç zahmet etmemesini söyledim. Hava çok soğuktu. Odacı sobayı yakmadan önce niçin pencereleri topu topu iki pencere açtığını açıkladı. Soba yanarken tütüyormuş da siyaha boyanmış tenekeden ya da saçtan yapılmış sobaya odun koyup önüne de gazete tıkıştırdıktan sonra gazeteleri ateşleyince sobanın gövdesinden, borularından ve her yanından, her yerinden dumanlar fışkırmaya başladı. Bu odunları sobanın içine değil de açıkta odanın ortasını yakmış olsaydı bu kere duman çıkmazdı diye düşündüm. Odacı soba yandıktan yarım saat kadar sonra pencereleri kapadı. Makam odama girdim. Dört ayaklı, dolapsız, çekmecesiz bir eski masa. Birinin bir ayağı kısa olduğu için dingirdeyen iki sandalye. Bu odaya nasıl sokulduğunu bir türlü anlayamadığım yırtık pırtık deri kaplı kocaman bir koltuk. Camının biri yok ve öbürü kırık bir camlı dosya dolabı. Duvarda bir özel araba lastiği satıcısının 2 yıl önceki reklam takvimi ve daha birkaç parça eşya denilemeyecek eşya. Reklamdaki çıplak kadın bir otomobil lastiğini belinden ve bacaklarının arasından geçirmiş olduğu için kadının en ilgi çeken yerleri görünmüyor. Odacı öğle yemeği için bana köfteciden bir ekmek içine yerleştirilmiş köfteler getirdi. İçmek için ne istediğimi sordu. Ayran istedim. Ayranın ancak evlerde bulunabileceğini, son birkaç yıldan bu yana Coca-Cola, Moka-Cola'nın moda olmasından beri ayranın satılmadığını söyledi. Hiç olmazsa evlerde ayran yapılmakta olması sevindiriciydi. Demek süt, yoğurt, ayran boldu. Odacının dediğine göre, evet eskiden bolmuş da son zamanlarda sığır davar iyice azaldığından yoğurdu ayranı ithal süt tozundan yapıyorlarmış. Ben köfteyle ekmeğimi yerken odacı katip beyin kimi günler daireye yani buraya hiç gelmediğini, evinde telefonda bulunmadığını, en iyisi evine gidip geldiğimi haber vermek olduğunu söyledi. Odacı gidince akşam otelimde günce defterime bu ilk görev yerimi, ilk günümü bütün ayrıntılarıyla ve gerçeğiyle, acı gerçeğiyle nasıl yazacağımı tasarlıyordum. Ekmeğin yarısıyla köfteyi yiyip bitirmiştim. Can sıkıntısından müdürlük masamının üstündeki kalın toz tabakasına işaret parmağımla ancak psikiyatrların anlayabileceği anlamsız bir şeyler çiziyordum ki odama iki kişi girdi. Bunlardan birisi odacı olduğuna göre öteki de Katip Bey olmalıydı. Katip Bey sanki benim 40 yıllık, yaşım 24'tü, dostummuş gibi aşırı içtenlikle hoş geldin gösterisinde bulundu. Laubaliliğe teğet bu içtenlik karşısında ben de ister istemez o havalar içine girmek zorunda kaldım. Katip Bey o yaşı belirsizlerdendi ama yine de babamdan çok yaşlı olmalıydı. Arapça maalı sözleri söylemeye çok meraklıydı. Her iki üç tümcesinden birisinde kesinlikle maalesef, maateessüf, maal memnuniye, maa şükran, maal mecburiyet, maal ihtiram, maal iftihar, maa hafaza gibi Arapça sözcükler kullanıyordu. Atama buyruğumun dahaca kaymakamlığa gelmediğine göre işe resmen başlamamış olduğumu söyleyip kadromuzun ve işlerimizin ne olduğunu öğrenmek istedim. Katip Bey o maalı sözcüklerle her şeyi genişçe anlattı. Kendisinin veterinerlere baytar denildiği dönemde veteriner teknisyeni olarak yetiştiğini, 19 yıldan beri bu ilçede görev yaptığını, emeklilik hakkını çoktan kazanmışken geçim zorluğu yüzünden maal mecburiye görevini sürdürdüğünü, ilçe halkının maalesef çok alçak olduğunu ama ne yapsın ki bu ilçe halkından bir kadınla evlenip çoluk çocuğa karışığı için maateessüf buradan ayrılmak istemediğini, Ankara'da yüksek öğrenimini yapan kızının öğretmen olmasından sonra maal memnuniye emekliliğini isteyeceğini, bu dairenin kadrosunda 3 memurla 3 de iş gören görünüyorsa da görüldüğü gibi bir kendisi bir de odacıyla buranın çok ağır işlerini yürütmeye çalıştığını uzun uzun anlattı. O ağır işlerin nasıl olduğunu öğrenmek istedim. İşlerimiz mi? Evet, işlerimiz. Listeler ve cetveller hazırlamak, yani dizelgeler ve çizelgeler diye bilgiçlik tasladım. İkinci kez dizelge ve çizelge sözcüklerini yineleyince, o da liste ve cetvel yerine dizelge ve çizelge demeye başlayınca, Katip Bey'le uyumlu bir iş birlikteliği yapacağımızı anladım. Aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık çizelgeler hazırlanıp doğrudan genel müdürlüğe sunuluyormuş. Bunların ivediye ulaştırılması gerektiğinden araya il girmeden doğru genel müdürlük yoluyla bakanlığa gönderiliyormuş. Bu dizelgelerin, çizelgelerin hangi konularda düzenlendiğini sordum. O camı kırık, raflı dolaptan tozlu dosyalar, ciltleri tiftiklenmiş uzun defterler çıkarttı. Örneğin işte bunlar gibiymiş. Bir dosya açtı. Dosyanın 5-6 genişliğinde bir kağıdı masaya yaydı. Basılı dikey ve yatay çizelgeler kağıdı birçok dikdörtgenlere ayırmıştı ve Katip Bey bu dikdörtgenlere hane diyordu. Bu dikdörtgenlerin en üst sırasında basılı yazılar vardı. İşte bu haneler doldurulup yılın belli aylarında genel müdürlüğe gönderilecekti. Çizelgenin hanelerinin üstünde basılı yazılar şöyle şeylerdi. İlçe merkezi ve köylerde hayvan salgın hastalıkları, alınan önlemler, aşı ve ilaç gereksinimleri, kümes hayvanları, büyükbaş hayvanlar, yük hayvanları, bunların sayıları, cinslerine göre inekler, artma ve eksilme oranları, damızlık gereksinmesi, suni döllenme ve daha bunlar gibi şeyler. Katip Bey işte bunlar gibi şeyler olduğunu söylüyordu. İşleri zordu. Yıllardır kadrodaki 6 kişinin işini tek başına yapmaktaydı. Çizelgedeki hanelerden birinde ilçede çok sayıda inek bulunduğunu görünce az önce odacının ithal süt tozundan yoğurt yapıldığı sözünü anımsatıp sığır sağlığı için neler yapılmakta olduğunu, bulaşıcı hastalık olup olmadığını sordum. Bulaşıcı hastalık mı? Hükümetin tarım ve hayvancılık politikası yüzünden ilçede sığır mı kalmış ki bulaşıcı hastalık olsunmuş? Çok şükür bulaşıcı ve bulaşmayıcı hiçbir hastalık görülmüyormuş hayvan kalmadığı için. Hayvan kalmamış da ya bu sayılar ne? Katip Bey sözü değiştirdi. Bana kiralık ev bulmaya gelince doğrusu bu ülkede şöyle ev denilecek oturulacak gibi ev bulmak zordu. Ama halkın çoğunun oturduğu gibi bir eve razı olursan kolay bulunurdu. Razı olduğumu söyledi. Hava kararmıştı. Odacı elektrik düğmesini çevirdi. Çıplak ve tozlu ampul ışıdı. İş günü çoktan bitmişti ama biz Katip Bey'le söyleşiyi koyulaştırmıştık. Arada kapı açılıyor. Eli kapı tokmağında biri Katip Bey'e bu akşam 5. mevsime gelip gelmeyeceğini soruyordu. Katip Bey de onlara veteriner müdürü beyi yani beni elbet yalnız bırakmayacağını konuyla 5. mevsime geleceğini söylüyordu. Sonra bana anlatıyordu. İlçede efendi insanların yani memur ve tüccar takımının filan içki içip rahatça söyleşebilecekleri maalesef ancak 4 yer vardı. Lezzet Restoran, Hacı Hüsnü'nün Hüsnü Tabiat Lokantası, Ökkeş'in yeri bir de 5. mevsim. Eskiden burası Bol Köpçe lokantasıyken sahibinin damadı her şeyini değiştirip yenileştirmiş. 5. mevsim yapmıştı. En kibarı 5. mevsimdi. Tüccarlar kulübüyle öğretmenler derneği de vardıysa da bir yüksek kumar öteki de ufak kumar oynanan yer olduklarından oralarda kumar gürültüsünden maalesef tatlı muhabbet yapılamıyordu. İlçenin ileri gelenleri efendi takımı kalbur üstü olanları 4 ayrı gruba ayırmıştı. Her grup kendi restoranına giderdi. Katip Bey bana da 5. mevsime gitmemi salık veriyordu. Çünkü oraya ilçenin aşağı tabakasından halk kısmı sufli insanlar gelmediği gibi orada mal memnuniye, siyaset miyaset gibi boş laflarla da uğraşılmazdı. Bütün bu olup bitenleri, bu konuşmaları, olayları günce defterime yazmak için hepsini fotoğraf gibi kafama saptamaya çalışıyordum. Katip Bey vakti kerahatin geldiğini söyleyerek çıkmamızı söyledi. Karanlık ve bozuk yolda tökezleyerek toza çamura bata çıka 5. mevsime geldik. O gece 5. mevsimde ilçenin lise müdürüyle, PTT müdürüyle, devlet üretme çiftliği müdürüyle, sağlık müdürüyle, tapu kadastro müdürüyle, orman müdürüyle, vergi dairesi müdürüyle, daha birkaç müdürle, savcıyla, iki yargıçla tanıştım. İlçenin veteriner müdürü olarak elbet benim de yerim müdürlerin arasındaydı. Ne var ki hepsi de yaşlı başlı kişiler olduklarından ben aralarında çocuk gibi kalıyordum. Bu açığı kapatabilmek için onlar gibi rakı içmeye, onlar gibi konuşmaya, şakalaşmaya, onlar gibi davranmaya kendimi zorluyordum. Oteldeki odama gittiğimde öyle sarhoştum ki bavulumu açıp günce defterimi bile çıkaramadım. Sabahleyin uyandığımda pantolonumu bile çıkartmadan yatmış olduğumu gördüm. Ertesi akşam günce yazmaya kesin kararlıydım. İlçedeki günlerim ilk gün olduğundan çok da ayrımlı değildi. İlk günün yinelenmesi gibi yaşıyordum. Günlerin de gecelerin de nasıl geçtiğini anlayamıyordum. Çok günler gazete okumaya bile zaman bulamıyordum. 2 hafta sonra bakanlıktan atama buyruğum gelmişti. Katip Bey bana kiralık ev bulmuştu. Karyola, perde, masa, sandalye gibi bir iki parça eşya alıp eve yerleşmiştim. Getirdiğim 3 bavuldan ikisini daha açmaya bile zaman bulamamış ve kitap dolu 2 bavulu duvara gömülü dolaba tıkmıştım. Göreve başlayalı 6-7 ay olmuştu ki veteriner müdürlüğü olarak bize bakanlığın basılı adını taşıyan ilk yazı postayla gelmişti. Zarfı açarken çok coşkuluydum. Bu resmi yazıda genel müdürlük bize zılgıt çekiyordu. 5 sayılı çizelgeyi göndermekte gecikmişiz. Yazıda 5 numaralı çizelgenin acilen gönderilmesi takiben bildirilir deniliyordu. Ayrıca 8 sayılı çizelgenin de gecikmeden zamanla gönderilmesi isteniyordu. Katip Bey resmi işleri hiç merak etmememi, bu işleri öteden beri kendisinin yapmakta olduğunu, bana salt yazıları imza atmak düştüğünü söylemişti de neden bu çizelgeyi göndermekte gecikmişti? Üstelik bana zaman zaman bir takım dizelgelere, çizelgelere ekli yazıları da imzalatıyordu. Çok canım sıkılmıştı. Katip Bey'in üstü bulunduğumdan resmileşen bir yüz ve resmileşen bir sesle bu gecikmenin nedenini sordum. Katip Bey o her zamanki rahatlığı ve gevşekliğiyle Kaygılanacak bir şey olmadığını, zaman zaman genel müdürlükten hatta doğrudan bakanlıktan böyle zılgıt yazılarının geldiğini, bunlara aldırış etmememi, çünkü bizim o 5 sayılı çizelgeyi benim imzamı taşıyan yazıyla çoktan hatta zamandan önce göndermiş olduğumuzu, buna karşın genel müdürlüğün aynı çizelgeyi bizden hem de tekiden istemesinin nedenin aynı yazı pek çok çoğaltıp çizelgeyi gönderen göndermeyen bütün birimlere dağıtıldığını, çünkü çizelgeyi gönderenlerle göndermeyenlerin ayrılmasının zor olduğunu ve zaman aldığını, bize de bu nedenle gelmiş olduğunu anlattı. Sonra genel müdürlüğe çok zaman önce gönderdiğimiz 5 sayılı çizelgeyi ve çizelgeyi ekli benim imzam bulunan yazıyı dosyasından çıkarıp gösterdi. Sonra da işleri büyük titizlikle hiç aksatmadan yapmakla övündü. Utançlı duruma düşmüş. Ya 8 sayılı çizelge? Onun daha zamanı vardı. Altı üstü o çizelgeyi düzenlemek yarım saatlik bir işti. Hiç boşuna kaygılanmamalıydım. İlçemizin bütün veterinerlik işleri bir düzence içinde yürütülüyordu. Gerçekten de dediği gibi yarım saat içinde 8 sayılı çizelgeyi gözümün önünde hazırladı. İşe yabancı kalmayayım diye Katip Bey'i dikkatle izliyordum. Dikey ve yatay çizgiler basılı o geniş kağıtlardan birini masaya yayıp boş haneleri sayılarla doldurmaya başladı. Üste geçen yılın haneleri doldurulmuş bir çizelge vardı. O çizelgeye bakarak boş haneleri sayılarla dolduruyordu. Çizelgenin en üstünde basılı yazı şuydu. Nokta nokta ilçe merkezinde nokta nokta tarihinde mevcut bulunan büyükbaş ve yük hayvanlarının miktarı nokta nokta hakkında cetveldir. Üste sağda sığır miktarı, izahat, mevcut ineklerin cinsleri hakkında. Katip Bey boş haneleri dolduruyordu. Sığır miktarı 9076. Bu sayı beni şaşırttı. Köylerdeki sığırların da bu sayının içinde olup olmadığını sordum. Hayır, bunlar Salt ilçe merkezindeki ineklermiş. Nasıl olur Katip Bey? Bu ilçenin tüm nüfusu 7800. Her evdeki canlı insan değil de inek olsa yine bu sayıyı tutmaz. İnek sayımı yapılmış mıydı? Hani siz dememiş miydiniz hükümetimizin tarım ve hayvancılık politikası sayesinde ilçede çok şükür inek kalmamış olduğunu? Katip Bey, inek ve öteki hayvanların sayımının olanaksızlığını, sayımdan sayıma yapılan insan nüfusunun sayımının bile gerçeği yansıtmadığını, bir önceki yılın çizelgesindeki inek sayısına bakarak bu sayıyı bulduğunu söyledi. Ve geçen yıl genel müdürlüğümüze gönderilen 5 sayılı çizelgede ilçe merkezinde inek sayısının 8900 olarak gösterildiğini, bir yıl içinde kesilen ve hastalıktan ölen inekler olursa da doğuranların da bulunduğunu göz önüne alırsak 170 ineğin artmış olabileceğini açıkladı. Geçen yılki inek sayısını nasıl bulduğunu sorduğumda daha önceki yılın çizelgesini çıkartıp gösterdi. O zaman 8211 inek yazılmış çizelgeye. Bu yıl arttığını söylediği ineklerin niçin 150 ya da 170 değil de 176 olduğunu sordum. Küçük sayılara dek yazılırsa daha inandırıcı olduğunu, ineklerin tek tek sayıldığı izlenimini vereceğini bildirdi. 19 yıldan beri bu ilçenin veteriner müdürlüğünde bütün bu düzelgeleri ve çizelgeleri kendisini düzenlediğine göre ilk gönderdiği çizelgedeki inek sayısını nasıl ve nereden öğrendiğini sordum. Buraya ilk geldiğinde kendisinden önce yapılmış çizelgelere bakarak hesap çıkarmış. 19 yıl önce bu ilçeye geldiğinde bu 5 sayılı çizelgede 305 inek gösteriliyormuş. Her yıl inek sayısını artıra artıra işte bu yılki 9076 sayısına dek yükselmiş. Gelecek yıl ilçedeki ineklerin 10.000'i aşması gerekiyordu. Peki niçin durduğumuz yerde olmayan ineklerin sayısını boşuna yükseltiyorsunuz Katip Bey? Çünkü efendim bu bir gelenekmiş ve Salt bu ilçede değil bütün veteriner müdürlüklerinde de böyle yapılırmış. İlçedeki herhangi bir hayvan sayısı bir önceki çizelgedekinden az gösterilirse, hatta aynı gösterilirse bakanlığımız hemen bunun nedenini sorar ve nedeninin araştırılmasını istermiş. Hayvan sayısı her çizelgede yükseltilirse bunun nedenini sormaz ve hayvanlarımızın sayısı artıyor diye kıvanç duyarmış. Hayvanların sayısı yıldan yıla azaltılırsa hayvancılığımızın gerilediği ve bakanlığın başarısızlığı anlamına gelirmiş. Bu açıklamasından sonra inek sayısı konusunda Katip Bey ile tartışmak istemediğimse de katır sayısında ölçünün büsbütün kaçtığını görünce artık dayanamadım. Katip Bey bu ilçeye geldi geleli 19 yıldan beri burada hiç katır görmemişken kendisinden önceki çizelgelerde katır gösterildiğinden ister istemez o da ilçede katır olduğunu bildirmiş ve her yılın çizelgesinde katır sayısını artıra artıra bu yeni çizelgede ilçemizde 914 katır görünüyormuş. Haydi inekler doğurarak artabilir. Katırlar doğurmadığına göre onları niçin artırdığını sordum. Evet, katır doğurmaz ama eşekten gebe kalan kısrak doğurduğuna göre hiç olmazsa bu yılki çizelgede katır sayısının yükselmemesini, gelecek yılın çizelgesinde biraz eksiltmesini ve her yıl eksilte eksilte yılın birinde ilçede katır bulunmadığı gerçeğinin anlaşılacağını söyledim. Katip Bey'le ilk çatışmamız deve sayısında çıktı. Geçen yılın 5 sayılı çizelgesine göre ilçede 2083 deve vardı. Katip Bey develeri 219 artırarak 2302 deve gösteriyordu. Bu yılın çizelgesinde 2302 deve. İlçenin nüfusu 7800 olduğuna göre her bir deve başına 3 onda bir insan düşüyordu. Yani ilçedeki her 3 onda bir insana, çocuklar da içinde, bir deve düşüyordu. Aylardan beri bu ilçede yaşıyorken bir tek deve bile görmemiştim. Bu develer neredeydi? Katip Bey bu soruma yanıt olarak gerçekten bu ilçede bir tek deve bile bulunmadığını, bu ilçeye geldiği günden beri tek deve görmediğini söyledi. Katip Bey bu soruma yanıt olarak gerçekten bu ilçede bir tek deve bile bulunmadığını, bu ilçeye geldiği günden beri burada tek deve görmediğini söyledi. Böyleyken çizelgenin deve hanesinde bunca sayıda deve var diye niçin yazıldığını, kendisini de merak ettiğini, konuyu araştırdığını ve şu sonuca vardığını bildirdi. Yaşlıların anlattığına göre bu ilçe eskiden kervan yolu uğrağıymış. Yaz aylarında deve kervanları buradaki konaklarda birkaç gün kalır, sonra yollarına giderlermiş. Bu kervandaki develerden üçü öyle hastalanmış ki buranın halkı deve eti yemediğinden hasta develeri kesememişler. Başı boş bırakıp yollarına gitmişler. İşte tam o sırada bu ilçedeki baytarlık sorumlusu bugünkülere benzer çizelge düzenlerlerken ilçede 3 adet deve bulunduğunu yazıp çizelgeyi zamanın genel müdürlüğüne göndermiş. Her nedenle ilçe içinde başı boş dolaşan hayvan 3 deve birkaç hafta sonra ölmüşse de varlıkları çizelgenin deve hanesine geçmiş bulunmuş. Ertesi yılın çizelgesinde deve hanesi boş bırakılırsa genel müdürlükten 3 devenin ne olduğu sorulacağı korkusuyla bu kez deve hanesine 5 deve yazılmış. Bundan sonraki yılların çizelgesindeki develer artırıla artırıla sonunda işte bu 2302 deveye dek artırılmış. Bu ilçeye geldiği zamanki develerin sayısı 1000 küsürmüş. Katip Bey her yıl develeri 100'er 150'şer artırmış. Katip Bey yıllardan beri ilçede tek deve bulunmadığına göre çizelgedeki deve hanesini lütfen boş bırakmasını, yoksa böyle bir sahteciliğin sorumluluğunu üstlenemeyeceğini ve böyle bir uydurma çizelgeyi veteriner müdürü olarak imzalamayacağımı söyledim. Çok iyi biliyorum ki Katip Bey beni korumak amacıyla çizelgedeki bunca deveyi birdenbire yok gösterirsek başıma iş açılacağını söylüyor ve deve sayısına benimle pazarlığa giriyordu. Develeri bu yıl artırmasak bile hiç olmazsa geçen yılki çizelgenin sayısını yazmamızı istiyordu. İyi de ya bakanlıktan bir yetkili gelir de nerede bu develer diye sorarsa, Katip Bey insanların sayısının bile yalan yanlış yapılan nüfus sayımlarından başka hiçbir zaman sorulmadığı yerde hayvan sayısının, hele hele deve sayısının sorulmayacağını, kaldı ki bu ilçeye öyle bir yetkilinin gelme olasılığı da bulunmadığını, gelse bile deve sayısını soran bir yetkilinin tarihimizde görülmediğini ama eski çizelgedeki 2083 deveyi bu yılki çizelgede birdenbire yok gösterirsek bunun dikkati çekeceğini, hatta 2083 deveyi bana ödetecekleri gibi mahkemelerde de sürüklendirilebileceğimi söylüyordu. Direndim. Hayır, böyle şey olmaz. Çizelgedeki deve hanesini boş bıraktırdıktan başka o hanenin üstüne boydan boya bir de çizgi çizdim ki ilçemizde deve bulunmadığını iyice anlasınlar. Devlet Üretme Çiftliği bizim müdürlüğümüze bağlı değildi ama çizelgemizde Devlet Üretme Çiftliği hayvanlarına değin bilgileri de biz vermekteydik. Çiftlikte at, sığır, davar ve başka hayvanlar vardı. Bize çiftlikten gönderilen son 10 yıllık bilgileri incelediğimde şöyle bir şaşılası durumla karşılaştım. 10 yıl önceki bilgide çiftlikteki karışık bütün ahır hayvanları sayısının 4800, aynı yıl çiftlik görevlisi sayısında 40 olduğunu gördüm. Bir yıl sonraki yazılı bilgide hayvan sayısı 4100'e inmiş ama bu hayvanlara bakan insan sayısı 70'e yükselmiş. Her yıl işte böyle hayvanlar sürekli azalırken hayvanlara bakan insan sayısı düzenli olarak artmış. Son olarak Devlet Üretme Çiftliği'nden gelen yazılı bilgide 60 cins inek için 170 bakıcı görevli vardı. 10 yıl önce 28 hayvana bir insan düşüyorken son durumda bir ineğe 2.9 adam düşüyordu. Bu ters orantı böyle sürerse günün birinde inek tükenecek ve Devlet Üretme Çiftliği de insan üretecek bir duruma yükselecekti. Devlet Üretme Çiftliği'ndeki hayvan ve insan sayısı bizim veteriner müdürlüğümüzü ilgilendirmediğinden bize çiftlikten verilen bilgileri olduğu gibi çizelgeye aktarıp genel müdürlüğe göndermiştik. Aradan bir yıla yakın zaman geçmişti. Ben de bu deve olayını büsbütün unutmuştum. Bir gün kaymakam telefon ederek vali beyin çok ivediği beni görmek istediğini, hiç zaman yitirmeden ile gidip valiyle görüşmemi bildirdi. Hangi ilişkiyle vali beni görmek isteyebilirdi? O zamana dek hiçbir valiyle yüz yüze gelmemiştim. Açıkçası korkuyordum çünkü o ilin valisinin sertliği ve kabalığı üstüne sözler söylenceler yayılmıştı. İlk kaptı kaçtığıyla ile gittim. Hükümet konağından girerken yüreğim göğüs kafesimden fırlayacakmış gibi çırpınıyordu. Kendimi tanıttığım özel kalem müdürünün valinin odasına girip çıkması bir oldu. Çıkar çıkmaz vali beyin beni beklediğini söyledi. Odasına girdiğimde vali ayaktaydı. Daha kendimi tanıtmaya bile kalmadan gürledi. Develer ne oldu? Ben deve olayını çoktan unutmuş olduğum için hangi develer efendim diye saf saf sordum. Vali büsbütün kızarak bar bar bağırıyordu. Hangi develer ha? Bir de soruyor. Hangi develermiş? Bir değil, 10 değil, tam 2083 deve. Bakanlık soruyor, develer ne oldu? Bu kadar deveyi ne yaptın? Vali develerin sayısını söyleyince bana hangi develeri sorduğunu anladım. Kekelerek develerin hiçbir şey olmadığını, söz konusu develerin çizelgede olup hiçbir zaman ilçede bulunmadığını anlatmaya çalışıyordum ama boşuna. Vali beni dinlemeden bağırıp duruyordu. Bağırmalarından her şeyi anlamıştım. 2083 deve birden ortadan yitirince genel müdürlük telaşlanmış, durumu önce bakanlığa bildirmiş, bakanlık da falan ilçedeki 2083 devenin nasıl birdenbire yok olduğunu araştırılmasını validen soruyor. Laf püskürten yanardağa dönmüş valiyi yatıştırmak için müsaade buyurulursa develerin ne olduğunu araştırıp en kısa zamanda size arz edeyim efendim dedim. Valinin ağzından anlayamadığım heceler püskürüyordu. Kapıdan çıkarken arkamdan develerin hesabını isterim diye bağırmaktaydı. İlçeye geldim, Katip Bey'e olup biteni anlattım. Katip Bey ben size demiştim gibilerinden yüzüme bakıp başını sallıyordu. Mahaza bir çaresini buluruz dedi. 2083 devenin çaresini nasıl buluruz? Bulurmuşuz. Çünkü bu develer gerçekten yokmuş ki ancak çizelgede var görünüyorlarmış. Öyleyse Katip Bey genel müdürlüğe aşağı yukarı şöyle bir telgraf çekti benim imzamla. Nokta nokta tarihinde arz edilen 5 sayılı çizelgede ilçemizdeki 2302 deve sehven yazılmamıştır. İlçemizde geçen yıl 2083 olan deve bu yıl 219 artarak 2302 sayısına yükselmiştir. Özür dileyerek saygılarımla arz ederim. Yutacaklar mı diye merak içindeydim. Aylar geçti, hiç ses çıkmadı. Ben ilçede alıştığım günlük yaşamımı sürdürüyor, geceleri de 5. mevsimde edindiğim dostlarımla yiyip içip söyleşiyorduk. Yıllık iznimi almak için başvurmak üzereydim ki merkeze atama buyruğum geldi. Hem de terfi ettirilmişim. Demek buradaki çalışmalarım değerlendirilmiş ki genel müdürlükte çalışmamı uygun görmüşlerdi. İlçedeki son gecemde arkadaşlar ayrılışım dolayısıyla benim için bir şölen verdiler. Evimde duvar içindeki dolaba yerleştirdiğim kitap dolu iki bavulumu ayrılacağım sabah oradan aldım. Kitap dolu bu iki bavul ne de ağırdı. Bunca yükü buraya boşu boşuna getirmiştim. Günce defterimi bavuldan çıkarmamıştım bile. Trenin penceresinden konuştuğum Katip Bey'e bana mektup yazar mısınız dedim. Mahal memnuniye dedi. Teşvikiye 19 Şubat 1992. Bu öykü Nazik Alet adlı kitabımın 13. basımına eklenmiştir.